Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 23 Nisan 2021'den tekrar hepinize merhaba. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken uzun süredir yapamadığımız bir podcast ki benim yüzümden oldu, bunu da söylemem gerekiyor. BOTAŞ eski genel müdürlerinden Sayın Gökhan Yardım'la birlikteyiz. Gökhan Bey merhaba.
Merhaba Barış Bey.
Nasılsınız bu arada? İyi misiniz?
Sağ olun, teşekkür ederim. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Ben de bütün izleyicilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum.
Çok teşekkürler. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
Estağfurullah, tabii. Şimdi Mısır gazını anlatacağımı söylemiştim. Hatta birkaç arkadaş da arayıp ya heyecanla bekliyoruz Mısır'ı anlatacaksın demişlerdi. O yüzden de onların heyecanlarını da giderelim.
Evet.
Şimdi Mısır gazıyla ilgili benim belleğimdeki ilk konu 1995 Ekim ayıydı galiba. Rahmetli Hayrettin Uzun genel müdür, ben de daire başkanıyım, Mısır'a gideceğiz dedik. Mısır'a gittik. Enerji Bakanlığı'ndan da Enerji İşleri Genel Müdürü'ydü o zaman. Mustafa Mendilci de vardı. Birkaç arkadaş da vardı. Hayrettin Bey de genel müdür, gittik. O zaman EGPC var. EGPC ile konuştuk. Biz sizden gaz almak istiyoruz dedik ama niye gittiğimiz konusunda, yani nasıl bir bağlantı oldu, ne oldu onları bilmiyorum. Gaz almak istiyoruz dedik. Mısırlılar da bize dediler ki bizim gazımız var ama önceliğimiz ülkemizin kendi iç tüketimi için. Şu anda gazı ihraç etmek, satmak gibi bir planımız, programımız yok dediler. Bize bu doğalgazda araçları anlattılar, gösterdiler. Bu konuda çok gelişme yaptık dediler. Sonra doğalgazı dahili tüketimde yapıyoruz. Bizim önceliğimiz araçlarda kullanmak ve dahili tüketimimiz. Herhangi bir satışımız yok dediler. Düşünmüyoruz da şu aşamada dediler. Öyle bir seyahat oldu. 1998 yılında sanıyorum EGPC, yani Mısır Genel Petrol Şirketi, bir de iletim ve dağıtımla ilgili Gasco'yu kurdu. Benim takip ettiğim kadarıyla. Ve ondan sonra da Mısır gazı ile ilgili benim belleğimde kalan ikinci konu, bir Amerikan şirketi geldi BOTAŞ'a ve Mısır LNG'sini satmak istediklerini, İzmir'e getirip LNG tesisini BOTAŞ'la beraber veya BOTAŞ'sız kurmak istediklerini söyledi. Bu 96'dan 96 civarında herhalde. Ve böyle bir düşünce var ama o zaman tabii BOTAŞ tekel, kimse getiremez, yapamaz. Mutlaka BOTAŞ'la yapılması lazım. Sonra ben 96 yılında bahsetmiştim. Temmuz ayı veya Ağustos ayında görevden alındım. Eğitim merkezinde görevlendirildim. Bir yıllık benim bir ayrılığım vardı. Sonra tekrar göreve geldiğimde takip ettiğim kadarıyla 96 yılı Kasım ayında o Amerikan şirketi BOTAŞ ve EGPC bir Memorandum of Understanding imzalamışlar. Memorandum Understanding'in mutabakat zaptı diyelim biz buna. Türkçeleştirelim. Amacı Türkiye'ye Mısır gazının ihraç edilme potansiyelinin araştırılmasıyla ilgili. Burada da Mısır'da EGPC ile beraber bir LNG tesisinin kurulacağı, bu LNG tesisinden Türkiye'ye Mısır doğalgazının LNG olarak ithal edileceği ve bunun karşılığında da uzun dönemli 10 milyar metreküp 7.3 milyon tonluk yıllık bir uzun dönemli alım satım anlaşmasının imzalanması hedeflendiği söyleniyor. Bu mutabakat zaptında Amerikan şirketi ve EGPC'nin Mısır'da sıvılaştırma tesisleri kuracağını, BOTAŞ'ın da buna ortak olma imkanlarını araştıracağını, aynı zamanda İzmir civarında da bir LNG tesisinin, yeniden gazlaştırma tesisinin kurulacağı ve İzmir ve civarında da bu doğalgazın gazlaştırıldıktan sonra dağıtılması konusuna bakılıyor. Ve bu anlaşmanın da FOB'da olabileceği, SIF'de olabileceği, tarafların bunu inceleyecekleri ve LNG satışının 2000 yılından itibaren başlayacağı konusunda bir mutabakat zaptı var, ama bu öyle basit bir mutabakat zaptı değil. Çünkü bu mutabakat zaptında Mısır Petrol Bakanı Hamdi El Bambi ile bizim o zamanki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Recai Kutan'ın da imzaları var. O Amerikan şirketinde Charles Pittman imzası var. EGPC var, BOTAŞ var. Yani önemli bir mutabakat saptı imzalayanlar açısından. Ondan iki ay sonra bu sefer 13 Kasım 1996'da bu sefer İtalyan enerji deviyle BOTAŞ arasında bir mutabakat zaptı var. O mutabakat zaptında da İtalyanlar diyorlar ki, o İtalyan enerji devi, benim Mısır'da sahalarım var, bu sahalarda doğalgaz var. Ben de İzmir Ali Ağa'ya LNG'yi getirmek konusuna ilgi duyuyorum. Hatta sadece İzmir Ali Ağa değil, İskenderun da getirmeye ilgi duyuyorum. Hatta Marmara Ereğlisi'ne de getirebilirim. Ve Türkiye'de bu gazı satmak istiyorum. Ama bu enerji devinin ilgi duyduğu alan, bu Letter of Understanding'de yazıyor. CCGT'ler, yani doğal gazdan elektrik üretim. Ve bununla ilgili de işte kendisinin şirketi BOTAŞ'ın birlikte inceleme yapacaklarını, çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar. Bu 97 yılının Ocak ayında. Ondan sonra bu arada 11 Temmuz 1996'da Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Türkiye'ye gelmiş. Süleyman Demirel'in ziyareti etmiş. 16 Eylül 1997'de de bu sefer Süleyman Demirel Mısır'ı ziyaret etmiş. Yani iki cumhurbaşkanı arasında İlişkiler ısınmış, iyi olmuş. Yani Ekim 1988'e gelmişiz. Ekim 1988'de Türkiye ile Suriye bir savaşın eşiğine geldi. Hatırlatmak açısından söylüyorum.
98'de.
Neden? Ekim 1988'e geldiğimizde, okay, yanılmıyorsam. Niye savaşın eşiğine gelmişiz? Çünkü terörist başı orada Mısır'da, pardon, Suriye'de yerleşik, Türkiye ordularını getirdi, Suriye sınırına yığdı. Buradan bu terörist başını atın diyor. Ve savaşın eşiğine geldiler. O zaman arabulucu bakıyoruz, gene Hüsnü Mübarek. Hüsnü Mübarek Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gönderiyor ve Suriye'den bu terörist başını gönderiyorlar. Ülke dışına gönderiyorlar. Tabii bu Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri daha da olumlu bir havaya getiriyor. Ve 5-6 Aralık 1998'de Hüsnü Mübarek Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunuyor. Tabii bu o tarihi daha öncekilerden hatırlayacak olursak, Türkiye Türkmenistan doğalgazını getirmek, Bakü Tiflis Ceyhan'ı yapmak için Kafkas ülkesi, Kafkaslardaki ülkelerle, Türkiye Cumhuriyetlerle çeşitli hidrokarbon projeleri geliştiriyor, protokoller imzalıyor. Amerika'nın önderliğinde deklarasyonlar yapılıyor dünyaya. Bakü Tiflis Ceyhan'ı yapacağım diyor. Türkmen doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya götüreceğim diyor. Azerbaycan hidrokarbonları olursa onları da alacağım diyor. Ve Süleyman Demirel'in 5 Aralık 1998'deki bu ziyarette Hüsnü Mübarek'e karşı yemekte bir konuşma yapıyor. Yemekteki konuşmada diyor ki önümüzdeki yüzyıl Hazar, Karadeniz ve Akdeniz havzalarının petrol ve doğalgaz boru hatları, ulaştırma koridorları, iletişim ağlarıyla birbirine bağlanacağı, tarihi İpek yolunun canlanacağı bir yüzyıl olacaktır diyor. Bakın şimdi vizyon sadece Hazar bölgesi, Karadeniz değil, Akdeniz havzaları da bu vizyonun içine giriyor. O yüzden de Türkiye ve Mısır sadece zengin ve köklü geçmişiyle, tarihsel geçmişiyle değil, parlak bir geleceği de paylaşan iki büyük devlettir. Ve Mısır'da Doğu Akdeniz'in, Mısır'da Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun ortak geleceğimizi inşa edilmesiyle birlikte çalışacağız diyor. Yani bunlar önemli mesajlar. Tabii bu arada da Türkiye petrolleri de tipik vasıtasıyla Mısır'da arama faaliyetlerinde bulunuyor. Tipik bir Batı Karun ve Batı Gebel petrol sahalarında başarılar yapıyor. Ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler 21. yüzyılın petrol ve hidrokarbon kaynaklarına Hazar'a Doğu Akdeniz'i de katacağız. Böyle bir vizyonla Türkiye ve Mısır birlikte çalışacağız diye iki ülkenin cumhurbaşkanları gösteriyorlar. Tabii Hüsnü Mübarek'in ziyaretleri sırasında 22 Haziran 1998'de iki ülkenin bizim Enerji Bakanımız Cumhur Erçümen'le Mısır Petrol Bakanı El Bambi tarafından bir ortak mutabakat imzalanılıyor. Ve ortak mutabakatta da ilk defa bir doğalgaz boru hattından, yani LNG'nin yanı sıra doğalgaz boru hattından da bahsediliyor. Bununla ilgili teknik çalışmalar yapılacak diye genel ifadeler var. Tabii 16 Şubat 99 tarihinde bu sefer Enerji Bakanı Sayın Ziya Aktaş, Ziya Aktaş'ı Mısırlı Büyükelçi ziyaret ediyor. Ben daha henüz o tarihte genel müdürlüğe atanmamışım, daire başkanıyım. Ben de toplantıya katılıyorum. Müsteşar da var. Mısır, çünkü şey gelecek, yani hem Hüsnü Mübarek'in hem Petrol Bakanı'nın ziyaretleri var. O ziyaretin öncesinde Mısırlı Büyükelçi diyor ki bizim ülkemizden Türkiye'ye doğalgaz satışına çok önem veriliyor. En yüksek seviyede bu olay takip ediliyor. Biliyorsunuz diyor, Hüsnü Mübarek'in son ziyaretinde de bu konu gündeme gelmişti. Mısır'ın ekonomik ve politik stabilitesi açısından bu proje çok önemli. Bölgesel işbirliği açısından çok önemli. Ve Mısır'daki bütün bürokratlar bu projeyi destekliyorlar. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi açısından da çok önemli diyor. Bu arada da soruyor tabii. Daha önceden bir LNG vardı. LNG'ye devam edecek misiniz diyor. Sonra bunu denizden getirsek nasıl olur diyor. Yani biz de o zaman diyoruz ki işte Yurdakul Bey, yani offshore boru hattı pahalı bir proje gibi gözüküyor. Karadan geçiş acaba olabilecek mi? Çünkü tabii bunu açıkça ifade etmiyoruz ama Suriye üzerinden gelecek yani. Tabii LNG konusunda değerlendirmelerimiz devam ediyor. 2 ay içerisinde bu değerlendirmelerimiz bitecek diyoruz. Sonra 26 Şubat'ta şeyin Mısırlılarla yaptığımız petrol bakanıyla gene Ziya Aktaş'ın bir toplantısı var. Ama Türkiye petrollerinin oradaki bazı sahaları alma konularına bu toplantı ağırlık veriyor. Çünkü Türkiye petrollerine söz verilmiş bazı sahaları vereceğiz diye. Ama verilmemiş diye ben anlıyorum tabii. Bir sorunlar var. Çünkü o dediğimiz Amerikan şirketi başka bir İngiliz şirketiyle birleşiyor. Onların birlikte Türkiye petrollerine daha olumlu yaklaşmalarını istiyoruz. Elbambi de Mısırlı Petrol Bakanı da işte kendi sahalarıyla ilgili yapılan çalışmaları söylüyor. Ve o konuda bu Amerikan ve İngiliz şirketinin de sıcak bakacağını, Türkiye petrollerinin katılmasına, bu sahalara katılmasına sıcak bakacağını söylüyor. Ve Türkiye'ye doğalgaz boru hattı olarak da bir El Arış'tan İskenderun'a gelecek boru hattı olabileceğini, sonra Mısır, Ürdün, Suriye olarak karadan da gelebileceğini, bu iki boru hattının fizibilitesi üzerinde çalışacaklarını söylüyorlar. Ve bir protokol imzalanılıyor. O protokolde de iki enerji bakanı işte imzaladıkları protokolde de hem kara hem deniz boru hattı güzergahları için fizibilite çalışması yapılacak. Bu güzergahın fizibilite sonuçlarına göre belirleneceği söyleniyor. Ondan sonra bizim sanıyorum BOTAŞ'ın bir ziyareti var GASCO'ya. Çünkü fizibiliteyi artık GASCO iletim boru hattılarında Mısır'da GASCO. Bizim arkadaşlarımızı gönderdik. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda bir rapor geldi bana. Bu rapora göre Mısır'da yapıyorlar arkadaşlarımız çalışmalarını. Şimdi orada bir tanesi tüm kara alternatifleri Mısır'ın Süveyş kanalından geçerek işte Ceyhan'a geliyor. Kara boru hattı olarak. Ürdün kısmı için bir Belçikalı firma fizibilite çalışması yapıyor. Suriye için henüz bir detaylı çalışmamız yok diyor. Burada ilk kısım için bu kara boru hattısı için 7 milyar metreküplük bir kapasite öneriliyor. İkinci kara alternatifi için 9 milyar metreküplük bir kapasite var. Bunun 2 milyar metreküpünü Ürdün'e vereceğiz diyor. 7 milyar metreküp Türkiye'ye gelecek. Üçüncü kara alternatifinde de 11 milyar metreküp olacak diyor. Türkiye'ye 9 milyar metreküp, Ürdün'e gene 2 milyar metreküp. Niye Türkiye'ye 9? Çünkü Türkiye daha önce bizden 10 milyar metreküp gaz istedi, LNG olarak deniliyor. Deniz geçişi olarak da bunun ekonomik olabilmesi için mutlaka diyor 10 milyar metreküplük bir kapasite gerekiyor. Mısır'dan Port Said ve El Arish'ten Ceyhan'a direkt bir boru hattı yapılabilir. Bu deniz 1800-2000 metre derinliğinde 850 kilometrelik yaklaşık bir hat. Bu 1.6 milyar dolar civarında olur diyor Mısırlılar. İzah ediyorlar bize. Başlama noktası olarak El Arish'ten önce Lübnan sahiline kadar da bir hat gidecek diyor. Oradan kuzeyinden Suriye'den Ceyhan'a kadar da olabilir bu bir hat diyor. Bu hat yani Suriye kısmını karadan Lübnan'da geldikten sonra İsrail'i bypass ediyorlar. Yani dikkatinizi ona çekmek istiyorum. Deniz hatlarında İsrail'i bypass ederek direkt Lübnan'a gidiyor. Lübnan üzerinden Suriye üzerinden gidiyor. Tabii deniz hattı daha kısa olduğu için o da 1.2 milyar dolar. Ve onun en derin yeri de 1200 metre civarında olacağı ifade ediliyor. Tabii bu görüş Nisan ayındaki bu görüşmelerden sonra 29 Haziran'da bu sefer Mısır'da ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama İsrail Büyükelçisi'nin bizim Dışişleri Bakanlığı, pardon Enerji Bakanlığı'na bir ziyareti var. Orada bize şu ifadeyi bulunuyor İsrail Büyükelçisi. Bu Mısır boru hattından biz de 2-3 milyar metreküp gaz almayı istiyoruz diyor. Yani bu boru hattının hem nasıl olacağını inceliyor. Yani var mı gerçekten Türkiye'nin böyle bir şeysi var mı diye. Ama Mısır'ın İsrail'le yaptığı görüşmeleri biz o safhada bilmiyoruz tabii. Sonra Süleyman Demirel'in bu sefer herhalde gidiş sırası Sayın Demirel'deydi. Onun bir ziyareti olacak 1999 yılında Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıp kendisine izahatta bulunduk. Yani BOTAŞ olarak neler var konumuz? Bir LNG var diyoruz. LNG konusunda daha önce bahsetmiştim. İkinci LNG tesisi kurmak için biz bir BOTAŞ olarak daha önce imzalanan 96-97 imzalanan MOU'ları baz alarak bir ihale dokümanı gibi doküman hazırladık. İstekli bütün firmalara gönderdik diye söylemiştim. Onun ihalesine çıktığımızı ve 8 firmaya gönderdiğimizi söylüyorum. Boru hattı içinde bir kara boru hattı diyoruz, işte anlatıyoruz Mısır'ın alternatiflerini. Suriye'den gelecek. Bir de denizden, ama bizim yaptığımız arz taleplerimize göre bizim Mısır'ın öngördüğü gibi 10 milyarlık bir gaza ihtiyacımız yok. 4 milyarlık gaza da 4 milyarlık gaza ancak ihtiyacımız var. Biz 4 milyar metreküp istiyoruz diyoruz. Ve tabii bir de TPA'nın konuları var. TPA'nın ortaklığı Mısır'da petrol ve gaz sahalarını, yeni sahalar istiyor galiba TPA. Sonra 26 Temmuz 99'da Cumhurbaşkanımızla beraber oradayız, Mısır'dayız. Oradaki görüşmeler sonucunda da 26 Temmuz'da iki ülkenin bakanlarının imzaladığı bir protokol var. Bu protokolde de Mısır tarafı 4 milyar metreküp Türkiye'ye doğalgaz ihraç etmeyi kabul ediyor ve onaylıyor. Yani ve bunun 4 milyarın deniz boru hattıyla geleceğini onaylıyor diyelim. Hı hı. Ama diyorlar yani bu boru hattı şey olmayacak, feasible olmayacak bizim açımızdan. O yüzden biz size FOB verelim. Peki o zaman FOB da olabilir. Uzun dönemli olarak Türkiye 4 milyar metreküp Mısır gazını FOB alabilir EGPC'den. Bunun boru hattının nasıl yapılacağını taraflar karşılıklı inceleyecekler diyoruz. Ve tarafların işte çalışma grupları hem BOTAŞ hem de EGPC bunlardaki çalışmalarına devam edecekler diye protokolde geçiyoruz. Taraflar çalışıyorlar. 2 Şubat'ta Mısır Petrol Bakanı bu sefer Cumhurbaşkanımızı ziyarete geliyor sanıyorum. Tabii o kadar detayını bilmiyorum ama herhalde Hüsnü Mübarek'ten Süleyman Demirel'e bir şey getiriyor sanıyorum. Yani bir bilgim yok. Ama Süleyman Demirel'i ziyaret ediyor. Orada ticaret, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkartılması isteği söyleniyor. Ve Mısır Petrol Bakanı da o zaman şey değil, Bambi değil artık, Fehmi. Fehmi orada şunları söylüyor. Avrupa'da LNG istiyor. Ama biz Türkiye'yi öncelikli ülke olarak alıyoruz. Ve Türkiye'ye önce gaz satmak istiyoruz. Boru hatları konusunu da teyit ettik. İşte 6 ay geçmiş protokolden sonra. Ve bir MOU da imzaladık. BOTAŞ ve TPA olarak da hepimiz toplantı yaptık. Bunlar toplantıda konuşulanlar. Tutanağa bağladık. Ve o tarihte 2 Şubat'ta yapılan şeyler, tutanaklar bir kere Sameh Fehmi ile Cumhur Ersüben imzaladığı bir Türkiye ile Mısır arasındaki petrol ve gaz işbirliğine dair bir protokol var. Yani Fehmi'nin o Süleyman Demirel ziyareti sırasında imzaladığımız protokoller var. O protokolde Mısır Doğu Akdeniz boru hattının üzerinden Türkiye'ye gaz ihraç etmeyi onaylıyor diye teyit ediyor. Ama orada Mısır'ın dikkatimizi çeken bir şey var. Yetkili satıcılar üzerinden satmayı onaylıyoruz diyor. Ve ayrıca Türkiye'ye gene yetkili satıcılar, Mısır'ın yetki verdiği satıcılar üzerinden yılda 4-5 milyar metreküp LNG ihraç etmeyi de onaylıyoruz diyorlar. Türkiye'de kaynak çeşitlendirme açısından Mısır'dan doğalgaz boru hattı vasıtasıyla doğalgaz alma arzusunu teyit ediyor. Teslim noktası Ceyhan olacak. LNG ayrıca ilave verilmesi konusunu da olumlu karşılıyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz. Ve Mısır'da bizim Mısır'da petrol ve gaz üretimiyle ilgili faaliyetlerimizi teşvik edecek. Bunu iki ülke bakanları bu Süleyman Demirel ziyareti sırasında protokole bağlıyoruz. Ayrıca biz BOTAŞ olarak ve Türkiye Petrolleri olarak da EGPC ile de bir yaptığımız toplantıları bir tutanağa bağladık. O tutanakta biz Akdeniz'den geçen, yani denizden geçen, artık dikkat ettiyseniz kara kısmını konuşmuyoruz. 7, 8, 9 milyarı konuşmuyoruz. 4 milyar metreküp denizden geçecek. Ve 20 yıl boyunca bir alım-satım anlaşması imzalayacağız diyoruz. Ve Mısır tarafı bize o toplantıda gene kendisinin Doğu Akdeniz Gaz Şirketi EMG'nin bir BOTAŞ'a gaz satışı için yetkili olduğunu, EGPC söylüyor bunu. Benim yetki verdiğim şirket East Mediterranean Gas diyor. Ben diyor bunu diyor yetkilendirdim. Biz de diyoruz ki ya bunu siz yetkiliyorsunuz, yetkilendiriyorsunuz, toplantı tutanağına bağlıyoruz ama bunu resmi ve yetkili bir şirket olduğunu Mısır hükümetinin teyidi bizim açımızdan gerekiyor diyoruz. Böyle de bir toplantı tutanağına bağlıyoruz. Bu arada da birkaç ay sonra İsrail'in 40 milyar metreküplük bir saha keşfettiğini ve Ürdün'e bir boru hattıyla gaz verme konusunu olumlu baktığı konusunda haberler bize geldi. Bu arada Eylül ayında 12 Eylül'de Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki Büyükelçiliği vasıtasıyla bizim Dışişleri Bakanlığımıza bir nota verildi. Bu notada Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na gaz satışı için East Mediterranean Gas şirketinin, EMG şirketinin yetkilendirildiğini ve BOTAŞ'a veya herhangi bir ülkeye Mısır adına, Mısır hükümeti adına gaz satma konusunda yetkili olduğunu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bir nota verdi. Böylelikle de bizim istediğimiz bunun teyit edilmesi EMG'nin, East Mediterranean Gas şirketinin, çünkü biz şimdiye kadar hep EGPC ile Mısır Genel Petrol Şirketi ile müzakere etmiştik. Yetki dedi EMG'nindir artık dedi. Biz ondan sonra 9 Ekim'de EMG ile resmi müzakerelere başladık BOTAŞ olarak. EMG'nin başkanı beni ziyaret etti makamımda. Dedi ki El Ariş'ten Ceyhan'a 24 inç tek hatlı bir boru hattı yapacağız. Gazı şeye kadar getireceğiz. Ceyhan'a kadar getireceğiz. Bu boru hattının kapasitesi 10 milyar metreküp olacak. Biz daha 10 milyar istemedik. 4 istedik. Tamam. Size 4 vereceğiz. Bunun 3 milyar metreküpünü Bulgaristan ve Romanya'ya vereceğiz. 3 milyar metreküpü de İsrail'e verilecek dedi. Şimdi literatür taraması yaparsanız Mısır'ın İsrail'e gaz satan şirketinin de bu EMG olduğunu görürsünüz. Yani Mısır'a gaz satmaya da o zaman EMG'ye gene yetki vermişler gaz ihracatı için. Sonra 9 Ekim'de oldu. Ondan sonra bize büyük Mısır Büyükelçisi 6 Kasım'da dedi ki geldi ziyaret etti. Bu ziyaretinde El Arış Ceyhan boru hattını ben hükümetim adına da teyit ediyorum. Akdeniz'den gelecek, İsrail'in kıta sahanlığından geçecek bu boru hattı, İsrail'e de vereceksiniz. Ne olacak? Dedi ki benim Mısır hükümeti ve Mısır Cumhurbaşkanı projeyi yakından takip ediyor. Bölgedeki bütün ülkeler bu projeyi takip ediyorlar ve bu projeyi Amerikan hükümeti destekliyor diye ifade etti. Bu proje Türkiye ve Orta Doğu için bir kanal olacak. Boru hattından bahsediyor. Bölgedeki gelişmelere çok olumlu katkı yapacak. Bu bölgedeki gelişmeler İsrail ve Arap ülkeleri arasında. Çünkü bu boru hattı hem İsrail'e gaz verecek, hem Ürdün'e gaz verecek. Ondan sonra Filistin özerk bölgesine gidecek, gaz verecek. Ve o yüzden de bölgedeki gelişmeler çok büyük katkısı olacak. Ve 28 Kasım'da bu sefer Dışişleri Bakanlığı'na başka bir nota veriliyor. Notayı veren bu sefer İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği. 23 Kasım 2000 tarihinde bir nota veriyor. Notada diyor ki, Türkiye ve Mısır arasında bir doğalgaz boru hattının kurulması çerçevesinde Mısır'da yerleşik Doğu Akdeniz Gaz Şirketi'nin talebi üzerine Rusya Federasyonu bayraklı Aleskev, Marşiyev ve Gürcistan bayraklı Ares isimli gemiler 14 Aralık 2000 ve 1 Şubat 2001 tarihleri arasında deniz yatağı durumunu inceleyecekler. Örnek alacaklar, bilimsel araştırma yapacaklar ve araştırmanın Türkiye deniz yetki alanlarındaki kısımlarında gerçekleştirilecek. Bunun için bize bu gemileri yapacak şirketlere izin verin diyor. Yani denizdeki çalışmalar için Mısır'ın yapacağı projenin çalışmaları için İngiltere Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığımızın nota veriyor ve izin istiyor. Tabii Bu benim bence yani şu andaki Akdeniz'deki yetki alanları açısından da önemli. Buradaki koordinatlara bakmak lazım. Şu anda problem edilen koordinatör var mıdır, yok mudur, değil midir? Bunları bulup da bakmakta fayda olabilir. Ondan sonra aralığın 12'sinden sonra da İsrail Büyükelçisi tekrar bakanlığı ziyaret ediyor ve şeyi sordu. Yani dedi ki Türkmenistan İran üzerinden gaz vermek istiyormuş. Biliyorsunuz daha önce o tarihe kadar hatta 99 yılında 2000'e kadar Hazar üzerinden vardı. Ama Hazar üzerinden olmadı. O gelişmeleri anlatmıştım. Tabii diyor ki İran üzerinden gaz verecekmiş. Böyle bir proje yapacaklarmış. Mısır üzerinden de gaz alacaksınız. Mısır gazının akışı ne zaman başlar? Yani Türkiye'ye Türkmenistan üzerinden gaz verilmesi yerine Mısır üzerinden gaz verilmesi daha olumlu gibi gözüküyor veya benim yorumum bu. Bunu soruyor. Bu arada da biz BOTAŞ olarak East Mediterranean Gaz'da gaz alım satım anlaşmalarının için müzakerelerimizi yapıyoruz. O müzakereler de çok olumlu gidiyor ve çok kolay gidiyor. Bu arada 15 Ocak 2001'de Suriyelilerle de bir görüşmeler var. Mısır gazı ile ilgili. Büyükelçilikte bizim Enerji Bakanlığımızda biz de araştırıyoruz. Acaba karadan gelebilir mi? Suriye'nin bu olaya bakışı nedir diye. Mart 2001'de bize gelen bir haber var. Haberde de şöyle. Mısır 3-4 milyar metreküp LNG ihraç etmek üzere İspanya'yla da bir anlaşma yapıyor. Bu arada bizim kontratlarımızın görüşmeleri de Mart'ta bitiyor. Bu arada Azerbaycan'la da görüşüyoruz aynı anda. Hatta bugün Twitter'da çıktı. Onu da söyleyeyim. Azerbaycan anlaşması en iyi anlaşma diye söyleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ama onun yanı sıra hiç kamuoyuna yansımayan o tarihlerde yaptığımız çok daha iyi BOTAŞ olarak yaptığımız diyeyim. Bazı fiyat müzakereleri var. İki LNG kontratının yapılan revizyonları o tarihteki hem farklı bir fiyatlandırma ölçüleri getiriyor, piyasaya da belki getiriyor, hem de çok çok iyi, o kadar iyi ki boru hatlarıyla rekabet edebilecek hale geliyor o revizyonlarla. Yani 4 tane önemli anlaşmadan o sıralarda yapılıyor. Bizim hazırladığımız Mısır'la olan anlaşmada 4 milyar metreküp offset var. Geçerli olacak diyoruz. Offset şartları da belirlenecek. Ceyhan'a getirecekler ve bizim açımızdan BOTAŞ'a göre bizim açımızdan en uygun şartlı kontrat. Her şey çok iyi. 12 Mart'ta önce Azerbaycan, çünkü bizim baskılarımızı da o sıralarda anlatmıştım bir öncekinde. Azerbaycan anlaşmasını imzalıyoruz. Mısır'ı da imzalayacağız, böyle büyük bir törenle diye bekliyoruz. Bekliyoruz ama Hazine Müsteşarlığından Mart ayının sonuna doğru bir yazı geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Hazine Müsteşarlığından bir yazı. Yazıda diyor ki, ülkemizin gelecekteki enerji açığı yaşanmaması amacıyla Rusya Federasyonu, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya ve Cezayir'le uzun süreli doğalgaz ve LNG alımını öngören uluslararası anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar asgari alım taahhüdü içermektedir. Enflasyonla mücadele ve istikrar programı içerisinde yer alan yapısal reformlar arasında doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi de bulunmaktadır. O sıralarda hükümetin bir programı var. IMF ile imzalanmış enflasyonla mücadele ve istikrar programı. Bu çerçevede bakanlıklarınca hazırlanan, yani siz hazırladınız diyor Enerji Bakanlığı'na, Başbakanlığa gönderdiğiniz bir doğalgaz piyasası kanun tasarısı var. Bu tasarıda BOTAŞ'ın tekelinde olan doğalgaz temin, iletim ve dağıtımın özel girişimcilere açılması ve böylelikle doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi amaçlanmaktadır. O yüzden de halihazırda imzaladığınız, yani bir tek imzalayacağımız kalmış Mısır. 4 milyar yani 3.2 milyar metreküplük bir asgari alım taahhütü. Hepsi o. Ülkemizin ihtiyaçlarına dikkate aldığımızda arz fazlası oluşabilir. LNG piyasasının serbestleştirme çalışmalarına da engel teşkil olabilir. Bu yüzden doğalgaz piyasasının serbestleştirilme çalışmalarını engel teşkil eden uzun vadeli alım-satım sözleşmelerine girişilmesi açısından yukarıda arz ettiğimiz hususları sizin takdirlerinize sunuyoruz diyor. Şimdi çok kibar yazılmış. Yani bir tek Mısır kalmış. Mısır'la anlaşmadan önce yani diyor ki Mısır'la anlaşmayı yapmayın diyor burada. Yani tabii biz de BOTAŞ olarak öyle algıladık. Enerji Bakanlığı da öyle algıladı. Biz Enerji Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı da Başbakanlığa bu sefer konuyu sunduk. Dedik ki Enerji Bakanlığı, daha doğrusu Başbakanlığa gönderdiği yazıda, Dışişleri'ne de gönderdik. Böyle böyle dedik. Yani dış politikasını yapıyor. İşte size anlattım. Yani Hazar Havzası'nın Avrupa'ya hidrokarbon kaynaklarının gidilmesine Akdeniz Havzası'nı da dahil edeceğiz. Böylelikle çok daha geniş bir 21. yüzyılın enerji ne diyeyim, enerji yönlerini, enerji durumunu ortaya koyan ve o politikalara hedeflenmiş projeler silsilesi bunlar. Tabii dışişleri de yazışma yaptık. Tabii Başbakanlığa, Enerji Bakanlığı'nın bildirdiği yazıda diyoruz ki enerji projelerinin, enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi politikası doğrultusunda Mısır'dan doğalgaz alım görüşmelerimiz 3 yıldır sürdürülüyor. Dışişleri Bakanlığımızdan bize yazdığı yazılarla Cumhurbaşkanımız tarafından 25 Şubat 2001 tarihinde Mısır'da Cumhurbaşkanı Mübarek ile yapılan görüşmede Mısır'dan doğalgaz alacağımızı beyan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmanın imzalanması için Mısır'la aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ve ödemelerin bir bölümünün offset anlaşma çerçevesinde yapılması şartını dile getirdi. Yani offset, onu da açalım. Yani doğalgazın bedelini biz mallı ödeyeceğiz demek istiyoruz burada. Offset'in anlamı bu. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Mısır tarafının her iki şartımızı da kabul ettiğini beyan etti. Mısır'la BOTAŞ arasında 31 Mart 2001 tarihinde doğalgaz alım satım anlaşmasını parafe ettik. Biz o anlaşmayı da imzalamadık tabii, imzalamaya gelmişti. Böyle bir yazı gelince parafe ettik sadece. Karşı tarafı da tutmak istiyoruz. Ama tabii hükümetten bize imzala denmeden biz de imzalamıyoruz. İmzalayamayız yani, öyle bir şey hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Ve gene Enerji Bakanlığı'na, Başbakanlığa gönderdiğimiz yazıda Enerji Bakanlığı diyor ki Mısır'dan alınacak doğalgazın fiyatı BOTAŞ'ın tüm diğer alım anlaşmalarındaki fiyatlardan daha ucuzdur diyor. Yani daha ucuz. Bakın, Azerbaycan anlaşmasından daha ucuz, en ucuz denilen, en iyi şartlar denilen Azerbaycan'dan daha ucuz ve offset var. Yani malla ödeme var. Ama diyoruz, daha doğrusu Enerji Bakanlığı diyor, Hazine Müsteşarlığı enflasyonla mücadele istikrar programı ve yapılacak reformlar çerçevesinde gaz piyasasının serbestleştirmesi için yeni ilaveler yapılmamasını istiyor. Evet, piyasanın serbestleştirilmesiyle çelişki yaratacağını söylüyor. Ama Dışişleri Bakanlığı da diyor ki Mısır'la doğalgaz anlaşması yapılmazsa en üst düzeydeki taahhütlerimiz geldi, verdik. Sözlü olarak görüşmelerde Mısır'la ilişkilerimiz bozulabilir diyor. Doğalgaz piyasası kanun tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. Ama hazine öyle diyor, dışişleri böyle diyor. Biz de size yaptığımız anlaşmanın detaylarını değil de tabii önemli noktalarını sunduk. Konuyu sonuçta takdir ve tensiplerinize arz ederim diyor. Yani başbakana diyor ki ne yapalım? Bir karar verin buna. Tabii bu noktada isterseniz bir parantez açalım.
Tabii ki.
Toplu doğalgaz piyasası kanununa geldi. Doğalgaz piyasası kanununa bir giriş yapalım. Bu kanunun hazırlanmalarına ne kadar 10 dakikamız var galiba ama bilmiyorum. Herhalde bu 10 dakikada ben doğalgaz piyasası kanununa da gelirim. Mısır'ı parafladık, bekliyoruz. Şimdi doğalgaz piyasası kanunundan önce yani BOTAŞ piyasada tekel. Tekel olması zaman zaman tartışmalara yol açılıyor ama BOTAŞ'ta tekel olarak hükümet eliyle hükümet doğalgazı kullanarak rahmetli Özal'ın koyduğu prensip çerçevesinde karşılıklı ihracat yapmamız, biz de ülkelere ihracat yapıyoruz, ilişkilerimizi geliştiriyoruz komşu ülkelerle, böyle bir politik oluyor ve yeni ve temiz bir enerji kaynağı, temiz diye altını çiziyorum. Çünkü doğalgaz petrole alternatif, kömüre alternatif geliyor. Onlardan çok daha temiz bir hidrokarbon kaynağı o tarihte, o tarihlerde. BOTAŞ'ta tabii bu hükümet eliyle yapılması istenen anlaşmaları imzalıyor. Tekel bu konuda ve doğalgazı yaygınlaştırma çalışmalarına da başlamış. İşte o 54 ile getirme demiş, boru hatları yapılıyor. Bir sonraki toplantıda, bir sonraki konuşmamda da o boru hatlarını da anlatacağım. 2000 yılındaki yaygınlaştırma çalışmalarımız. Onları anlatacağım. Ne yapalım diye önce 1998 yılında petrol kanununda bir değişiklik yapılsın diye bir Enerji Bakanlığı'ndaki bir müsteşar yardımcısının başkanlığında bir koordinatörlük teşkil edilmiş. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında bir komisyon çalışmalara başlamış. Bu komisyonun çalışmaları sırasında 397 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin kaldırılması, piyasanın serbestleştirilmesi için Deloitte firmasına bir danışmanlık görevlendirilmiş. 98 yılında bakın. O zaman daha IMF'ye girmemişiz. Henüz IMF'de yok. Çünkü öyle eleştirilerde yapılıyor. 99 yılından sonra 2000 yılında IMF ile sanırım anlaşmalar imzalandı. Ve Deloitte firması da çalışma raporunu bakanlığa sunmuş. Sonra ayrıca ikinci mevzuat hazırlanılsın. Bu petrol kanununda değişiklikler yapılacak. İkinci mevzuatı da hazırlayalım denilmiş. İkinci mevzuatın hazırlanması için de çalışmalara başlanılmış. Şöyle söyleyeyim. Biz doğalgaz dairesi olarak direkt bu çalışmanın içinde değildik 98 yılında. BOTAŞ için değil mi? BOTAŞ'tan bazı elemanlar Enerji Bakanlığı'na gitmişler. Orada çalışıyorlar. Sonra 2000 yılında tabii IMF'ye falan program, ekonomik istikrar programı yapıldıktan sonra BOTAŞ'taki inceleme geliştirme başkanı arkadaş için görevlendirilmesi bizden istendi. Biz arkadaşı görevlendirdik. İşte nasıl yapılacak? Petrol kanununda ne tür değişiklikler yapılacak? Bunlarla ilgili bazı petrol kanununda yapılacak değişiklikler hazırlandı ve o değişiklikler çerçevesinde de işte bize de geldi arkadaşlar, bizim BOTAŞ'taki arkadaşlar geldiler bana ve Doğalgaz Dairesi'ne ve BOTAŞ'taki diğer dairelerine de bir briefing verdiler. Nedir, ne yapılacak, piyasa nasıl olacak diye. Bu müsteşar yardımcılarından bir tanesinin başkanlığında. Sonra bir petrol kanunundaki değişiklik, Bakanlar Kurulu ve hazırlanan Bakanlar Kurulu karar taslağı ve eklerin Bakanlar Kurulu'na sunalım diye bir görüş oluştu. Ve Bakanlar Kurulu'na sunuldu ama o sunumda şöyle yani eleştiriler geldi. Efendim, büyük şirketler birleşirken BOTAŞ'ı niye bölüyorsunuz? TPA'nın sonra TPA'nın düşük graviteli petrolü var. Bu petrolü hangi rafineriye satacak? Yani bunu petrol sektöründe farklı şeylerde, özelleştirmelerde olacak diyorsunuz. O zaman bu düşük petrolü kim alacak? Niye alsın? Devletin rafinerisini satarsanız özel sektöre. BOTAŞ'ın şehirlerde gaz dağıtımı yapmak üzere zaten ihaleye çıkma yetkisi var. Yani niye ayrıca bunu EPDK, aman EPDK yok tabii. O zaman ayrıca yapılacak bu. Sonra mesela Eni bir entegre şirket. Siz herkes entegre şirketlerini bölüyor mu? Bölmüyor. Siz niye BOTAŞ'ı bölüyorsunuz? Avrupa Birliği'ne girmek için bölünmeye gerek yok. Onlar altyapılarını bitirdiler. Niye kurullar oluşturuyorsunuz? Niye bunları şey yapıyoruz? Oluşturacağınız kurumlar BOTAŞ'ın uzmanlarından daha mı iyi biliyor? Sonra yani bölünmenin liberalizasyonla ne alakası var? Böyle eleştiriler geldi. Bunun üzerine bu daha farklı bir protokol gibi bir şey hazırlandı. O zaman da koalisyon var. DSP, ANAP, MHP üçlü koalisyon var. Ve hazırlanan bu protokol bakanların, daha doğrusu kabinenin önemli bakanlarının, dört bakandan bir komisyon kurdular. O toplantıda bunları, sunumları yaptıktan sonra, Bakanlar Kurulu'nda bu eleştiriler geldikten sonra, ya biz dört bakandan oluşan bir komisyon kuralım. O komisyon bunları daha incelesin, bu getirilen önerileri. İncelesin diye bir görüş oluştu ve bu çerçevede de oluşturulan görüş imzaya açıldı. Dört komisyon üyesinin, dört bakanın. Fakat DSP'den gelen Devlet Bakanı Recep Önal bu protokolü imzalamadı. Ben dedi petrol kanunu çerçevesinde bu işin yapılmasını uygun görmüyorum. Doğalgaz piyasasını ayrı bir yasayla düzenleyin. Recep Ünal, yanılmıyorsam o hazine veya dış ticaret müsteşarlığı ondan sorumluydu. Ayrı bir yasa düzenleyin dedi. Onun üzerine imzalamayınca Recep Ünal, bu sefer Enerji Bakanlığı'ndaki komisyon çalıştı ve doğalgaz piyasası kanun tasarısını hazırladı. Hazırlarken de tabii biz BOTAŞ olarak o hazırlıkları, yani az çok bilgileri alıyoruz. Çünkü niye? BOTAŞ'ın durumu ne olacak diye biz de takip ediyoruz ama Enerji Bakanlığı'nın çerçevesinde yapılıyor. Türkiye Petrollerine, Petrol ve Jeoloji Mühendis Odalarıyla da görüşüyorlar. Ve kanun tasarısında son halini vererek bakanlığa 15 Şubat 2001 tarihinde Enerji Bakanlığı'na kanun tasarısını veriyor. Ondan sonra kanun tasarısını verdikten sonra bu kanun tasarısı tabii şimdiki kanundan bir parça değişik. Ne değişik? Bir kere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu diye bir kurum yok. Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu var. Ayrı bir kurul. Bu kurumda 5 tane üye var. Bu üyelerden Enerji Bakanı'nın göstereceği 6 aday arasından bir başkan, 2 üye Bakanlar Kurulu tarafından, Hazine Müsteşarı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından bir üye, yine 2 aday sürünüyor bir üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın göstereceği 2 aday arasından, gene Bakanlar Kurulu arasından bir üye, sonuçta 5 kişilik Doğalgaz Piyasası Kurulu var. Bu çerçevede hazırlanan taslak Enerji Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderiliyor. Başbakanlık bunu 29 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu olur. Tabii herkese, bütün bakanlıklara soruyor. Bizim BOTAŞ'a da geliyor. Biz BOTAŞ olarak da kendi görüşlerimizi BOTAŞ olarak bildirdik. Enerji Bakanlığı'na, bakanlık makamına veya müsteşarlık makamınaydı. Çekincelerimiz nelerdir bu konuda? Bunları yazılı olarak da bildirdik. Ve işte bütün bakanlıklar bildirdikten sonra Bakanlar Kurulu bunu 4 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderiyor ve 11 Nisan 2001 tarihinde Enerji Komisyonu'nda görüşülüyor. Fakat Enerji Komisyonu'ndaki görüşülürken en önemli konu, itiraz edilen konu, efendim biz daha önce bir kurul oluşturduk elektrik piyasasında, doğalgaz için de ayrı bir kurul oluşturuyoruz. Niye böyle habire her konu için ayrı bir kurul mu oluşturacağız diye eleştiri oldu. Cumhur Bey de Enerji Bakanı o zaman dedi ki ya ben komisyonun eleştirilerini dikkate alıyorum. O zaman bunu birleştirelim. Tek bir kurul olsun. Ve tabii Bütçe ve Plan Komisyonu'na gitti. Sonuçta Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Enerji Bakanlığı Enerji Komisyonu'nda da tek bir kurum oldu. Ve Bütçe ve Plan Komisyonu'nda görüşülürken burada Mısır gazı da ilave edildi. Anlattık komisyon üyelerine, hem Enerji Komisyonu'na hem de Bütçe ve Plan Komisyonu üyelerine geçici 4. madde olarak buraya dahil ettik Mısır gazını da. Yani yeni yapılacak bir kontratın en önce Mısır gazıyla olması gerektiği konusunda kanuna bir madde girdi. Ama tabii artık geçmiş olsundu. Ondan sonra Mısır gazıyla ilgili boru hattı olmadı. Maalesef bunu tabii bugün bile düşünüyorum. Ha, sonra Mısır'daki biliyoruz. Ha, bu boru hattı olsaydı, çok enteresan da bir konu var. Ben genel müdürlükten ayrıldıktan sonra bana bir telefon geldi. Önemli bir ülkenin, önemli bir kişinin benimle yemek yemek istediği ifade edildi. Gittik, burada yemek yedik. Yemekte bana çok açık olarak şu soruldu: bu projeyi hangi ülke engelledi? Yani düşünün, Türkiye Mısır'la Ürdün'e, İsrail'e giden bir boru hattı. Bu boru hattı her yönlü de çalışabilecek bir boru hattıydı. Sonra İsrail'de biliyoruz çok önemli sahalarla doğalgaz bulundu. Şimdi bu gazı Türkiye üzerinden götürelim. Mısır'ı, gazını Türkiye üzerinden götürelim. Deniz kıtası ağırlıkları. Düşünün yani bunların hepsi bir boru hattıyla aslında bağlanmış olacaktı. Belki Mısır'da İsrail'in bir süre gazını kesti. Sonra tekrar ama başladı. Bunları bilemeyiz tabii ama o tarihlerde böyle bir boru hattının yapılıp çalışıyor olması belki şu andaki gördüğümüz resmi daha farklı bir hale getirebilir diye düşünüyorum. İsterseniz son bölümü de benim anlatacaklarımın son bölümü de bir sonraki konuşmamızda anlatayım. Orada Irak gazını ve yaptığımız yatırımları, doğalgazı genişleme konusundaki yatırımlardan bahsedeceğim ve benim hatıralarımı da bitirelim.
Belki bizim görüşmelerimiz daha bitmez. O yüzden şimdilik bir virgül koyalım. Çok teşekkürler. İnşallah belki bu hafta müsait olursanız tekrar ikinciyi de yapabiliriz. Gökhan Bey, ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Rica ederim. Yok, yok. Başka bir şey yok.
Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun Barış Bey. Bu fırsatı sağladığınız için aslında bütün enerji sektörü ve doğalgaz sektörü, dışişleri de dahil herkesin size teşekkür etmesi lazım.
Bence teşekkür edilmesi gereken tek kişi sizsiniz. Çünkü bu kadar bu işi detaylı olarak anlatmayı kabul ettiniz. Ben bundan dolayı herkes adına, bizlerden sonra da bunu dinleyecek insanlara da teşekkür ediyorum şimdiden.
Rica ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok naziksiniz.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.